Herkese iyi akşamlar. Tüm dinleyicilerimizi saygı selamla merhaba diyoruz. Ar-Ge Girişimcilik Masası'nın 11. programına hepiniz hoş geldiniz. 10 yayını tamamladık. 11. yayınımızda yine çok kıymetli bir konuğumuz var, Alp Akoğlu. Bugün yine çok önemli bir konuyu kendisiyle konuşacağız. Çağrı, iyisin inşallah.
Evet, bugün gayet iyiyim.
Evet.
İstanbul'da hava çok güzeldi bugün.
Aynen.
Çalışma ortamında dışarı aktardım biraz. Böyle gayet iyiydi
Süper.
yani.
Süper. Alp Bey, siz de iyisiniz.
İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim.
Bizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hani bizi tanıyoruz ama hani tanımayan izleyicilerimiz vardır. Kısaca kendinizden bahsederseniz sonra konumuza yavaş yavaş girelim. Teşekkürler.
Tabii sondan başlayayım. Hani şu anda Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum. Birlikte çalıştığım ekiple birlikte işte bu Kafa Çocuk ve Bilim Çocuk dergisini çıkarıyoruz. Ondan öncesinde TÜBİTAK'ta çalıştım 23 yıl kadar. Orada da işte Bilim ve Teknik dergisiyle başlayan ve işte Bilim Çocuk dergisi ve işte birçok bilim toplum etkinliği ve işte bilim merkezi de dahil olmak üzere çeşitli çalışmalara katkıda bulunarak işte bugüne geldim diyebilirim.
Süper, çok teşekkür ediyoruz bu özet için. Kısaca ben de kendimi tanıtayım. Ben de TÜBİTAK'ta 15. yılımı dolduruyorum. Sanayi Ar-Ge destekleriyle ilgili bir birimde çalışıyordum. Şu anda da TÜBİTAK Başkanlığı'na bağlı Strateji Gelişme Daire Başkanlığı'nda çalışmaya devam ediyorum. Genel olarak yaptığım işler veri yönetimi, Ar-Ge ve girişimcilik konusunda çeşitli çalışmalar bu şekilde yürüyor. Çağrı'da özel sektör ayağında özellikle Ar-Ge projeleriyle çok haşır neşir bir arkadaşım. O da kısaca kendisini tanıtırsa sonra ufaktan başlayalım artık.
Ya ben işte ben diyorum 23 yıl oldu.
23.
23
Aynen,
yıldır falan yakın
ezberledim ben.
galiba. Evet, yazılım
23.
sektöründeyim. Son 12 yıldır da veri ve makine öğrenmesi özelinde çözümler üretiyorum. Bir Ar-Ge şirketinde Ar-Ge yöneticisiyim. Öyle. Başka da çok önemli bir
Süper.
şey yok sanırım.
Aynen. Biz bugüne kadar hani 10 yayın boyunca bir farkındalık oluşturmaya çalıştık kendimizce. Özellikle araştırma gelişme faaliyetlerine yönelik ve girişimci adaylara yönelik bu konularda çeşitli bilgiler vermeye çalıştık. Hemen hemen her konuya değindik. Bunlardan bazıları örneğin yeşil teknolojiler alanında da konuştuğumuz oldu. Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi hakkında konuştuğumuz oldu. Girişimcilikten sosyo girişime geçişle ilgili konuştuğumuz oldu. Teknoloji ve inovasyon yönetimi gibi konular oldu. Aslında baktığımızda bunların temelinde bilim iletişimi kavramı ortaya çıkıyor. Bu konuyu hani işlemeden veya bu konuyu kavramadan diğer kavramları geliştirmek veya belli bir yönde ilerlemek çok mümkün değil. Bilim iletişimi kavramına baktığımızda toplumda hani bilimin farkındalığını arttırma, bilime karşı merak uyandırma ve bilime ilişkin bir bakış açısı oluşturma gibi kavramları içeren bir tanım olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yıllardır çalışmış, hem bu konuda en önemli araçlardan biri olarak dergicilik anlamında önemli faaliyetlerde bulunmuş Alp Bey program olarak yayına aldık. Alp Bey, isterseniz siz kısaca bilim iletişimi nedir ve bu kapsamda Türkiye üzerinde olabilir, dünya üzerinde olabilir. Çok detaya da girmeden girebiliriz. Hani örnekler nedir? Nasıl bilim iletişimi kavramı yönetiliyor dünyada. Bunlarla ilgili bilgi verebilirseniz çok seviniriz. Yine sorularımız olursa tabii size yönlendireceğiz.
Var.
Tabii.
Hazırladık. Bekliyoruz.
Aynen.
Aslında
Olmazsa
ben
olmaz.
hani bilim iletişimine geçmeden kendimi tanıtırken hani yaptığım işten biraz bahsettim ama ben
Evet.
aslında bir iletişimci değilim. Yani en azından hani tabii iletişimciyim o alanda çalıştığım için ama bu konunun yani özetle şöyle diyeyim, ben fizik eğitimi aldım ODTÜ'de. ODTÜ Fizik Bölümünden mezunum. Sonrasında da arkeometri yüksek lisansı yaptım. Ama tüm bunlar küçüklüğümden beri hatta benim bilime olan ilgim ve ODTÜ'de de hani biraz da ortamın getirdiği bir şeyle bilime aşırı düşkündüm ve bunu aslında tek başıma yapmaktansa hem paylaşmayı, yani benimle birlikte bunu yapabilecek, yapmaya hevesli insanlarla bu hevesimi paylaşmayı ve merak edenlere de anlatma ve işte yani paylaşma aslında. Hani bir şey paylaştıkça çoğalır, güzelleşir derler ya.
Evet.
O ihtiyacı hissettim hep içimde, üniversitedeyken özellikle. Sonrasında da çalışma hayatımda da bu ihtiyaç tabii biraz daha böyle pratiğe dönüşebildi yaptığım iş nedeniyle. Şimdi bilim iletişimine geçelim isterseniz. Bu arada şunu da ekleyeyim, pardon. Bilim haberciliği ve bilim iletişimi konusunda aslında Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Çiller Hoca var. Onunla birlikte bir takım çalıştaylar da düzenledik biz. Daha doğrusu ben onların düzenlediği çalıştaylara eğitmen olarak katıldım. Hani bu anlamda da hani bilim haberciliği ve bilim gazeteciliği alanında da biraz araştırmalar yaptım.
Bir de böyle bir kitap değil de Gök Atlası'nız var sanıyorum. Gökyüzüyle de alakalı.
Evet.
Evet, ben aslında sağlam bir amatör gökbilimciyim. Yani
ya, evet.
Tabii fizik okurken hani astrofizik alanında da eğitim aldım ama ben kendimi daha çok hani bu işte amatör olarak sayıyorum. Yani bilimsel çalışma yapmadığım için bu işi aşırı seviyorum ve sevdirmek için de çalışıyorum. Özellikle gökbilimi. Hani bilim bir tarafa, onun gökbilim kısmı başka bir tarafa diyebilirim açıkçası. Hani bilim iletişimine geçersek aslında Ahmet biraz tanımladı. Hani en basit olarak ne aklıma geliyor? Hani bilim insanlarıyla ya da bilimle işte halkı buluşturan bir, nasıl diyeyim, bir araç ya da araçların toplamı diyebiliriz buna. Yani bilim insanlarıyla halkı bir şekilde bir noktada buluşturan bir araç bilim iletişimi en basit tanımıyla, ama tabii.
Peki benim burada bir sorum var. Neden tabii böyle bir ihtiyacımız var?
Ya aslında bu şimdi çok da eskiye gitmiyor bunun kökeni. Biliyorsunuz bilim çeşitli şekillerde yapılıyor insanlık var olduğundan beri. En azından gözlemle başlamış, deneyler yapılmış vesaire. Sonra günümüzde özellikle geçtiğimiz yüzyılda diyeyim bir yönteme kavuşmuş. Yani bilimsel yöntem dediğimiz bir şey var. İşte bilim insanları da dünya çapında kabul görmüş, bu yönteme göre yapmaya başlamışlar çalışmalarını. Bu da aslında biraz halktan onları koparmış. Çünkü halk bu yönteme, bilimsel araştırmalara, işte bu bilim insanlarının çalıştıkları kurumlara ulaşamıyormuş. Ya da yabancı hissediyormuş, ya da nasıl diyeyim, onların bilgi düzeyi, tırnak içinde söylüyorum bunu, yeterli değilmiş onları anlamak için. Tabii bunu hem halktan gelen talepler hem de bilim insanlarının özellikle fark etmesi ya da işte toplumu yönetenlerin bunun bir şekilde farkına varmasıyla, işte halkın bilimle bir şekilde barışık olması gerektiğine karar vermişler. Öncesinde bilimi halka anlatmaya çalışmışlar. Yani halkı bu konuda bilgisiz olarak kabul edip, halk cahil, işte bilim insanları bilen kesim bir şekilde bilim insanları bunu halka anlatsın ya da işte bir takım iletişimciler bunu bilim insanlarının bildiği bilgileri alıp halka öğretsin. Hani bundan halk fayda sağlayacaktır diye bir düşünce ortaya çıkmış. Yani bu kısmen doğru, günümüzde de yapılıyor aslında, ama yine aslında bu düşünceler geçtiğimiz yüzyılın ortalarında kabaca ortaya çıkmış. Geçtiğimiz yüzyılın gene 20. yüzyıldan bahsediyorum, sonlarına doğru başka bir şeyi fark etmiş insanlar. Ya biz halkı bir yere koyduk, bilim insanlarını bir yere koyduk. Yani yine ayrıştırdık aslında. Yani bu bir buluşma olmadı. Biz bir şekilde buluşturmalıyız. Yani halk cahil, bilim insanı bilen insan demeden bunu yapmanın bir yöntemi olmalı, yöntemleri olmalı hani diye. Bunu tabii yapan kişiler de aslında bilim insanları ve araştırmacılar, yani bu konuda çalışan bazı bilim insanları, sosyoloji özellikle bu işte önemli, iletişimin ötesinde. Bu sefer halkın bilimle bağlantısı şeklinde biraz daha yumuşak bir tanım kullanmışlar. Yani aslında günümüzde de daha geçerli olan hani halkın bilimle bağlantısı ya da halkın bilimi işte nasıl diyeyim buluşması şeklinde tanımlanıyor.
Burada şey diyebilir miyiz Alp Bey? Şimdi böyle hani bilgi toplumuna geçiyoruz ama geçiş nasıl olacak? İşte bilginin tabana doğru yayılması bu toplumsal gelişim sürecinin önemli bir ayağı. Burada bu bilimsel ya da bilim iletişimi ya da bu bilimsel iletişimin bir şekilde yaygınlaştırılması bu amaca mı hizmet ediyor ya da bu ihtiyaçtan mı ortaya çıkıyor?
Yani tabii sonuçta günümüzde halk aslında birçok şeyin farkında. En azından teknoloji konusunda düşünelim. Sonuçta büyük ölçüde teknolojiyle aşina insanlar. Yani kim olursa olsun, bilimle ilgisi olsun olmasın, bilim insanı olsun olmasın, bir şekilde teknolojiyle iç içe yaşıyoruz. Yani bunu artık hani kimse ben şeyim de diyemiyor. Yani hiçbir şeyden habersizim, teknolojiyi takip edemiyorum diyemiyor. Çünkü hepimizin evlerinde artık son teknoloji ürünler kullanıyoruz. Yani kim olursa olsun bu böyle yani artık günümüzde. O yüzden aslında bir şekilde buluşuyor teknoloji kısmını özellikle. Ama arada aslında anlatacak çok da şey var. Yani biraz gene geçmişe dönmek istiyorum ben. Hani bu bilim okuryazarlığı diye bir kavram var mesela. Bu çok önemseniyor bilim iletişiminde. Hani nasıl okuduğumuzu anlamamız bizim hani birçok şeyde gerekli ya. Yani okuryazarız, bu sayede araştırabiliyoruz, okuyabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. İşte öğrendiklerimizi anlatabiliyoruz, aktarabiliyoruz. Bilimde de bu hani bilim okuryazarlığı deyince hani bilimsel gelişmeleri ya da işte bilimle ilgili olayları, çevremizde gerçekleşen olayları hatta anlayabilmek için belli bir düzeyde hani bilimsel bilgiye sahip olmamız hani gerektiği düşüncesinden aslında yola çıkılıyor. Bilim okur yazarları, hani okur yazarı dendiği zaman. Ama orada da bir takım eleştiriler var. O da şöyle, hani bir dönem çok araştırmalar yapıldı. Belki hatırlarsınız. Yani İşte neler soruluyor mesela, işte dünya bu güneşin etrafında dönüyor mu, en basitinden oldu ama ya da dünyanın merkezi sıcak mı, hani ya da işte aya ilk kim gitti, böyle sorular sorularak insanlara onların hani ne kadar bilim okur yazarı olduğu anlaşılmaya çalışıldı ve çok aslında böyle çok da sansasyonel haberler oldu bunlar. Yani işte Türkiye'de şöyle de, Avrupa'da böyle de, hani direkt bu araştırmalar halkın hani ne kadar bilgili olduğunu değil de ne kadar cahil olduğunu ölçmeye yönelik araştırmalardı. Yani
ya burada müsaadenizle ben tabii kendimden yola çıkarak birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben şeye bakıyorum, hani daha geçmiş yıllarda benim bilimsel merakım biraz daha düşük seviyedeydi. Ama işte teknolojinin ilerlemesi, hayatımıza yeni şeyler katıyor olması, işte etkileşime çok açık olmamız. Mesela işte ne bileyim, ben 20 yaşındayken işte bir göktaşı dünyaya çarpacak mı, çarpsa ne olur, nasıl çarpabilir? Bunu merak etmiyordum. Ya da ne bileyim, işte dünyanın manyetik alanı, işte güneşteki patlamalar gibi şeyleri hiç merak etmiyordum. Ama teknolojinin bizi getirdiği noktada artık bunlar benim hayatımı etki eden ya da etki edebilecek evet. faktörler olarak ortaya çıktı. Ve bir ihtiyaç bende ortaya çıktı. Ve artık merak ediyorum. Bir şekilde tabii burada bilim haberciliğinin de tabii çok büyük bir rolü var. bir şekilde bu benim hayatımı etkilediği yerde bir araştırma ihtiyacı hissediyorum. İşte kaynakları erişebilirsem bir fikir edinmeye çalışıyorum. Fikir edinmek derken yanlış anlaşılmasın. Sadece işte kendi çapımda ne oluyormuş onun farkına varmaya çalışıyorum. Bilim iletişimi zannediyorum burada da çok önemli. Hani başımıza gelen olayların hani nereden kaynaklandığı, nereden geldiği açısından da çok önemli. Hani daha evvel, hani çok eski çağlarda işte Anadolu'da da varmış ya, işte depremi işte öküzün başını sallaması olarak nitelendirdiler. Belki o an, hani o zaman da onların o merakını gideren bir şeymiş ama artık geldiğimiz nokta itibariyle o bizim merakımızı gideren bir şey olarak kalmıyor. Hani folklorik bir şey olarak bakıyoruz. Daha detaylı bir şey. Yani. Daha derinden bir şeyler öğrenmek ihtiyacındayız. Burada da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bilim iletişiminin. Ama tabii hayatımızı etki eden yerlerde belki işte ne bileyim hani dünyanın çekirdeği sıcak mı sorusu belki insanları ne bileyim o ilgilerini soru mu? Ben de böyle bir soru işareti oluştu. Ne yalan söyleyeyim.
Yani şimdi şöyle tabii çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz günümüzde. Bu bizde ister istemez bir farkındalık oluşturuyor. Yani bu kadar çok bilgi var. İşte bu birileri bunları araştırıyor. Birileri de bunları bize aktarıyor. Bir çaba gösteriyor. Biz de tabii özellikle kendi hayatımıza dokunan ya da merak ettiğimiz şeyleri yakalıyoruz buradan. Mesela televizyon çok önemli bir şey aslında araç bilim iletişiminde. Bu hep böyleydi, hala böyle. Yani televizyonun şöyle bir rolü var. Belki bu biraz ilginç gelebilir. Bir yandan en çok izlenen ya da takip edilen iletişim aracı. Ama aslında verdiği bilgi çok sınırlı. Yani genelde çok dokunarak geçiyor. Siz bir konuyu daha çok öğrenmek istiyorsanız kendiniz araştırmak durumundasınız ya da başka kaynaklara başvurmak zorundasınız. Ama hem en çok izleniyor hem de en çok güveniliyor televizyon. Yani yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Halk televizyondan öğreniyor birçok bilimsel bilgiyi ve en çok da bu bilgilere güveniyor. İşte diğer araçlar, işte gazete, dergi vesaire bunlara gittikçe güvenilirlik düşüyor. Yani şöyle bir paralellik ortaya çıkıyor. Nedenini ben de çok bilmiyorum ama herhalde daha çok maruz kalmakla ilgili olabilir. Yani mesela en çok televizyon izleniyor dedik. İkinci sırada gazeteler varsa, işte üçüncü sırada dergiler varsa, hadi beşinci sırada da internet olsun. Hani bilim için başlıca kaynak olarak söylüyorum. Halkın bunlara güvenme sırası da bu şekilde gidiyor. Yani
şeyden dolayı mı? Ne bileyim hani televizyonu hem görüyoruz hem duyuyoruz. İşte gazeteyi sadece okuyoruz.
Dergiyi... Belki biraz da benimsemekle ilgili o kaynağı belki. Hani çok böyle bir araştırma yapıldığını sanmıyorum bunun nedeniyle ilgili ama evet, yapılan araştırmalar, çalışmalar en azından hani kaynak güvenirliği konusunda bize bunu gösteriyor.
Evet. Bu noktada aslında hani bilim iletişimi gerçekten toplumsal anlamda çok önemli bir yere sahip. Bu kesinlikle yadsınamaz ama Alp Bey zannediyorum şey de çok önemli değil mi? Doğru ve güvenilir bilginin özellikle o konunun uzmanları tarafından aktarılması. Yani öyle bir kaos ortamındayız ki gerçekten çok fazla bilgiye nasıl diyeyim aşinayız. Hangisinin doğru olduğu konusunda. Yani mesela örneğin şu Covid döneminde bile hepimiz aynı endişeyi veya aynı telaşeyi yaşadık. Kim doğru söylüyor? Hala kimin doğru söylediğiyle ilgili net bir bilgi yok. İşte çeşitli akademik araştırmalar, çeşitli bilimsel araştırmalar var. Hemen hemen televizyondan örnek verdiniz. Tüm kanallarda her akşam mutlaka bir bilim insanı çıkıp aşıyla ilgili veya pandeminin yürütülen süreçleriyle ilgili bir bilgilendirmede bulunuyor. Gerçekten hani bu sadece Türkiye için de değil, dünyada bir kutuplaşma var. Haberlerden de bunu görüyoruz. Kimi aşı karşıtı, işte kimi insanlar aşı karşıtı değil. Veya işte pandeminin etkisinin o kadar da büyük olmadığını düşünenler var. Bir kısım da çok tehlikeli bir boyutta olduğunu söylüyor. Yani gerçekten bu bilim iletişimi alanında nitelikli, doğru ve güvenilir bilginin alanında uzman bilim insanlarından öğrenilmesi gerektiğini ben hep düşünüyorum. Yani televizyondan söz ettik. Gerçekten hani televizyonda da var, görsel basında da var, bu internet ortamındaki yayınlarda da var. Hani bir Google search, bir işte İngilizce metinden Türkçe'ye çevirme yöntemiyle pek çok bilgiye ulaşılabiliyor ama doğruluğuna gerçekten emin değilim. Ya bugün mesela kendi yaşadığım bir olayı anlatayım. İşte örneğin D vitamini bir eksiklik çıktı. Hemen Google'a ne yazıyoruz? İşte D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? 20 tane farklı sonuç çıkıyor. Bir tanesi sizi öldürüyor, bir tanesi baş ağrısından bahsediyor. Bir tanesi aman Allah'ım neler neler oluyor gibi. Yani bir bilgi kirliliği de söz konusu. Bu konuda görüşleriniz nedir? Yani bunu belki standartize edecek bir yöntem nasıl olabilir? Hani bilimsel gelişmeleri topluma ne kadar doğru aktarırsak o kadar sonuca ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Bu noktada sizin görüşünüz nedir?
Şimdi aslında tabii haklısın. Bilim insanları konunun uzmanı konuyu anlatabilir. Bu konuda gerçekten başarılı bilim insanları da var. Ama sayıları çok sınırlı. Zaten hani tamam belli bazı alanlarda tıp gibi mesela. Hani insanlar biraz daha aşina. O yüzden biraz daha kolay anlayabiliyorlar anlatılanları. Ama işte mesela fizik konusu, işte astrofizik ya da işte kimyanın bir alanı. Yine bunlar da tabii insanın günlük yaşamındaki ihtiyaçlarıyla ilgili şeyler çıkabilir bu alanlardan da, tıp kadar olmasa da. Ya da belki hani koronavirüs demeyelim ama hani başka bir hastalıkla ilgili toplum sağlığını ilgilendiren böyle teknik bir konu. Evet. Bu konuları genelde bilim insanlarından yani halkın anlaması zor oluyor. Ve bu da bir uzmanlık alanı. Yani bilim iletişimcisi dediğimiz kişi ya da bilim habercisi diyelim buna. Bunu topluma aktaracak kişi. Bir de şöyle bir risk var. Bir bilim insanı aktardığı zaman kendi çalışmasını aktarıyor olabilir. Diğer görüşlerden mutlaka haberdardır ama diğer görüşleri aktarmakta zorlanabilir, diğer çalışmaları. O yüzden iyi bir bilim iletişimcisi bu konuyu araştırır, gerekli kişilerle görüşür. Bu işin önde gelen araştırmacılarıyla, bilim insanlarıyla görüşür. Bunları bir şekilde harmanlayarak topluma aktarır. Yani en sağlıklısı bu aslında. Hı hı. Ama tabii bu kişinin yani bu aracı olacak bilim habercisinin de hani bu konuda çok objektif olabilmesi ve hani bu konuya da hakim olabilecek kadar bir bilimsel nasıl diyeyim hani bilgiye demek istemiyorum ama donanıma sahip olması hani gerekir. Mesela birçok gazetede işte arada biz de çevirilerini ya da İngilizcelerini okuyoruz. Hani işte New York Times mesela. Hmm. Onların bilim editörleri var. Bilim habercileri, bilim yazarları var. Gerçekten hani tek bir bilim insanının ya da araştırmacının ya da tek bir araştırmanın sonuçlarını yazmak yerine araştırıyorlar. Farklı görüşleri bir harmanlayarak aktarıyorlar okuyucuya. Yani aslında bunu yapabilmesi lazım objektif evet. çıkması için. Yani şimdi aşı karşıtlığında da benzer bir durum ortaya çıkabiliyor. Tamam bir bilim insanı, saygın bir bilim insanı belli bir pencereden bakabiliyor. Yani bunda bir sakınca yok, yanlış bir şey değil. Ama siz diğer pencereyi görmüyorsunuz bu işin içinde olmadığınız için. O yüzden kafanız karışabiliyor. Yani bunu halka doğru anlatabilecek kişi aslında bir bilim iletişimcisi ya da bilim habercisi diyebilirim. Bir de şunu vurgulamak istiyorum bu noktada. Bizde çok eksik olan bir şey birçok kurum. Mesela NASA'yı ele alalım. Hani hepimizin hayatında olduğu için tamam Amerika'nın uzay ajansı NASA ama NASA'nın bütün bugüne kadar yaptığı faaliyetleri biliyoruz az çok değil mi? Ya da bilimle ilgili bu sadece uzay çalışmaları değil yeryüzündeki bir takım işte ne bileyim doğal afetler olsun, hepsini takip ediyor NASA ve sürekli toplumu bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmeyi de aslında bilim insanları çıkıp yapmıyor. Orada bu işi yapan, o kurumda çalışan insanlar var. Sırf bu iş için çalışan ve bu konunun uzmanı, yani bilim habercisi, bilim iletişimcisi ya da nasıl tanımlayabiliriz? Hani halkla ilişkiler diyeceğim ama hani bu anlamda. Hani bunları derleyip toparlayıp nasıl sunarız topluma, halka? Hani bunu düşünen, eden ve yöntemlerini iyi bilen insanlar yapıyor. Bundan sadece halk değil, aslında bilim insanları da faydalanıyor. Çünkü o kurumda ne tür çalışmalar yapılıyor, nasıl sonuçlar elde ediliyor? Bunların sonuçlarını düzenli olarak açıklıyorlar. Biz de mesela bir kamu kurumunda, atıyorum TÜBİTAK olsun, bu hani bilimle ilişkili olduğu için, TÜBİTAK'ın enstitülerindeki çalışmalardan kaçımız haberdarız? Yani sonuçlarından bu çalışmaların. Çok da fazla değil, değil mi? Hani çok önemli bir şey ortaya çıkarsa belki duyuyoruz. Şimdi araştırsak, arasak bile zor buluruz birçoğunu. Yani ama düzenli olarak bu kurumların kendi çalışmalarını bize, sıradan halka ve diğer bilim insanlarına aktarması lazım. Diğer bilim insanlarını vurguluyorum çünkü mesela ben bir fizikçiyim. Fizikle ilgili konulardaki çalışmaları okuyup anlayabilirim bir derece. O da tabii çok dallanan bir konu. Hepsini de anlayamayabilirim. Ama ben mesela biyoloji konusunda yapılan bir araştırmanın sonucunu anlamayabilirim. Çünkü bana yabancı bir konu. Birinin bunu bana anlatırsa, ya anlayacağım şekilde anlatırsa, ben bunu daha kolay anlayabilirim. Yani ya da işte bir fizik akademik olarak çalışan bir bilim insanını düşünelim. Bir fizikçi olsun yine. Bir biyolojik alanında yapılmış bir araştırma sonucunu anlamakta zorlanabilir. Yani aslında hepimiz diğer bir branş için nasıl diyeyim, bir tür sıradan halkız yani. Öyle evet. Yani bilim iletişimcisinin rolü sadece bilim insanıyla halkı buluşturmak değil, o yüzden aslında bilim camiasını da bir şekilde buluşturmak. Yani bunu da yapması gerekiyor bir anlamda. Hatta bir ayak daha var, onu çok vurgulamadık. Bizi yöneten insanları da buluşturması gerekiyor. Hem bilimle hem halkla. Yani bu üçlüyü bir şekilde kurması lazım. Çünkü aslında halk hani kendini yönetecek insanları seçerken yaptığı işte bu teknoloji ya da bilimsel çalışmalara da bakarak bunu yapması gerekiyor. Ya da işte bizi yöneten insanların bizim ihtiyaçlarımızı anlayabilmesi için de aslında bilimden faydalanması gerekiyor. Yani ve hep bu aracılara ihtiyaç var. Çünkü bizi yönetenler doğrudan bize ulaşamıyorlar. Bir takım işte bu haberler vesaire, medya, aslında bunu medya olarak tanımlayalım. Medyaya, medyanın bağlayıcı rolüne bir şekilde ihtiyacımız var bu anlamda.
Evet, tam da burada bir sorumuz var. Bilim okur yazar olmak için çok fazla bilimsel kavram bilmek gerekir mi?
Yok, yani hiçbir bilimsel kavram bilmeye ihtiyacımız yok bunun için. Yani ihtiyacımız doğrultusunda, yani eğer bu konuda çalışmıyorsak, yani profesyonel olarak belli bir işi yapmıyorsak bilimde, bence hiç bilimsel, yani ilgimiz doğrultusunda bilebiliriz. Hani bunun ötesine geçmeye, eğer hayatımızı ya da günlük yaşamımızı kolaylaştırmıyorsa ya da ilgi alanımıza girmiyorsa bilmek zorunda değiliz bence.
Evet, burada ben şeyi hatırlıyorum ya, bir zannediyorum üniversiteye başladığım sene Asimov'un bir kitabını okumuştum. Şimdi adını çok hatırlamıyorum ama popüler bilim, işte içinde işte nükleer fizik de var, işte böyle gök olayları da var, birçok şeyin olduğu bir kitap. Tabii hiç bilmediğim birçok konuda yani tabii bilgi aldım ama tabii çok düşük bir seviye, tabii doğal tıp konulardan çok bir haberim. Ama ben şeyi hatırlıyorum ya, hiç bilmediğim konuları bir de bana böyle biraz da olsa anlatabilmişti. Hani ben işte tabii oradan da bir şeyi sormak istiyorum. Yani bu Asimov veya işte o türev mi diyelim, hani o benzer insanların da belki burada önemli bir görev üstlenmesi gibi bir durum geçmişte vardı sanıyorum. Ne bileyim işte bu popüler bilim konularının belki biraz böyle roman içerisinde, bir hikaye içerisinde verilmesi. Bilmiyorum, bunlar da belki hani bu geldiğimiz noktada hani bilimin iletişimi konusunda bir ön ayak olmuş mudur acaba? Ya da tam olarak doğru şeyi mi ifade ediyorum bilmiyorum ama bu işin öncülleri miydi? Mesela benim de işte bu bilimsel konularda ilgi geliştirmemi sağlayan temel şey TÜBİTAK'tı aslında. İşte TÜBİTAK kitaplarıydı. İşte biz kitapçılara giderdik. İşte o kitapçılarda o TÜBİTAK'ın o popüler bilim kitapları işte ayrı bir rafta olurdu, yan yana olurdu. İşte bakardık orada ilgimizi çeken bir kitabı tabii çok anlamasak bile çekip okumaya çalışırdık. Şimdi ben orada böyle hani çok anlayabildiğim kitaplar da olmuştu. Ama işte hiç anlayamadığım kitaplar da vardı. Mesela işte tam adını hatırlayamadım da 3 kitaplık bir seri vardı. Fiziğin neydi şimdi? Neyse işte bir fizik kitabı içerisinde işte kuantum mekaniklerini falan filan işte böyle şeyleri anlatıyordu. İşte denklemler falan da vardı tabii. Ben anlayamamıştım ama
yıldızların zamanı falan gibi şeyler belki. İlk 3 dakika mıydı bir de TÜBİTAK yayınlarından ilk çıkan kitaplardan?
Neydi ya? Fiziğin gizemi mi?
Fiziğin gizemi diye bir kitap da var, evet.
Evet. Böyle 3 serilik bir kitap galiba işte. 3 kitapta 3 farklı konu. Yani şey tabii orada tabii o benim anlayabileceğim şeyin tabii çok ötesinde şeyler anlatıyordu. Çünkü denklemleri falan koymuşlardı. Tabii ben hiçbir şey bilmiyorum o konuda.
Fiziğin gizemiymiş.
Doğru. Fiziğin gizemi.
Kralın yeni usul 2.
Ya evet, evet.
Roger Penrose'un.
Ya evet, ama o kitapta ben de şöyle bir şey geliştirmişti. Yeni bir merak geliştirmişti. İşte ya burada bir şeyler yazıyor. İşte istatistik var falan. Evet. Ben de yeni bir bilinç geliştirmiştim mesela. Ben istatistiğe biraz oradan merak salmıştım. Daha derin anlamda. Bu da bence oldukça önemliydi. İşte bunun belki hani romanlaşması, belki ondan işte çünkü ben ilk önce romanları okuyarak başlamıştım. İşte filmler vardı. İşte Ay'a Yolculuk, işte Denizler Altına 20 Mütfersler gibi. Sonra biraz daha böyle kitaplara kaydım. Tabii ben de çok daha ileri gitmedi ama belki ileriye taşıdığı insanlar da vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bilim iletişimi içerisinde hani bu medyanın rolü de oldukça önemli gibi görünüyor benim tarafımdan bakınca. Siz de tabii bu konuda dergicilik anlamında tabii çok uzun yıllar bir şeyler yaptınız. Şimdi ben tabii hani sizi araştırırken tabii bu gök bilimle olan ilginizi işte yaptığınız bazı faaliyetleri de görme fırsatı buldum. Siz peki ne diyorsunuz yani bu konuda hani hani bu gelişim insanlarda nasıl olmadı? Hani yaş işte ya da medya aracı veya işte medya aracının verdiği bilginin seviyesi bağlamında.
Aslında bir şekilde maruz kalarak tabii çoğunlukla sanırım bu merak gelişiyor. İşte bizim dönemimiz daha çok işte bu Bilim ve Teknik dergisi gibi hani dergiler aracılığıyla biraz hani bu konuları görerek, öğrenerek ya da bazı belgeseller, Kozmos vardı mesela.
Ya,
vardı.
Evet.
Yani Kalsa'dan.
Onlar hani bizi aslında biraz bu işe çekti. İşte ben mesela bir National Geographic dergisi geçmişti elime gençliğimde. Yıldız haritası vardı içinde. Biraz onun da katkısı var mesela benim gökbilime bu kadar ilgi duymamın. Yani tabii maruz kalmak çok önemli. Özellikle bizim dönemimizde, bizim çocukluğumuzda biraz daha azdı kaynaklar. Şimdi gençler daha fazla şeye maruz kalıyor. Hani olumlu anlamda söylüyorum bunu. bilimsel anlamda çok fazla etkinlik yapılıyor. Çok yayın var, çok kitap var. O yüzden hani şanslılar mı? Şanslılar mutlaka hani bu konuda biraz yeni gençlik. Hani bu kaynağa kolay ulaşma ve maruz kalma anlamında. Çünkü birçoğumuz özellikle o yaşlarda çok da farkında olmuyoruz. Hani neye ilgi duyuyoruz, ne bizim ilgimizi çeker. O anlamda hani bu bilgiye maruz kalma işi çok önemli. Bizim hani toplumdaki bu hani bilim farkındalığını arttırma konusuna gönül koymuş ya da bu konuda çalışan insanlar için de bu önemli. İşte biz mesela çocukların hani bir şekilde amacımız onların bilim insanı olarak yetişmesi değil ama yani bilimin farkında olması ya da işte bilimsel düşüncenin biraz farkında olması, biraz kuşkucu yaklaşması olaylara, evet, bilgilere. Hani bunun için yani dergi çıkarmaktaki temel amacımız bu aslında. Yani onları bir şekilde ilgilerini çekmek, buna maruz bırakmak. Ama tabii insanın ilgisini çekmesi için bu konunun da zevk alması gerekiyor bu işten. Yani zorla yapamıyorsunuz bunu. Hani biz biraz da o yüzden hani bu tabii okullar da bir çok önemli bu konuda. Yani sonuçta insan en çok bilgiyi belki okulda öğreniyor. Ama biz okulda yapılan şeyin dışında kalmaya çalışıyoruz. Hani biz biraz daha eğlenerek okullarda verilmeyen bilgileri sunarak hani çocukların dikkatini çekmeye ve hani bilime özendirmeye çalışıyoruz mesela. Birçok farklı alan var. Yani mesela gözlem şenliklerinde de kocaman teleskoplarla işte böyle evrenin derinliklerine bakıyoruz. Yani gerçekten çok ilgisini çekiyor insanların bu. Yani büyük küçük fark etmiyor burada, evet, ama hani ben gözlem şenliklerinde örnek veriyorum çünkü hani organizasyonu başlatan ve hani uzunca bir süre devam ettiren kişi olarak insanları gözlemleme şansım da oldu orada. Sadece gökyüzünü değil, küçük yaşta şenliğe gelip sonra gökbilimci olarak yetişen insanlar var mesela. Yani hakikaten bu işe yarıyor yani bu yöntem. Evet. Onların ilgisini çekmek, özendirmek, onlara daha önce hiç yapmadıkları bir şeyi hani tattırmak. Yani bu bilimle de oluyor ve çok güzel oluyor yani.
Tamam. Vallahi bu noktada Ali Bey, çok özür dilerim Çağrı, sözünü kestim. Çok paralel bir şey olacak da hani okullarda veya üniversitelerde bu bilim iletişimi konusu ne durumda? Hani ders olarak verilme durumu oluyor mu? Böyle bir bölüm var mı? Hani bu konuyla ilgili bilginiz var mıdır? Bizi aydınlatma şansınız varsa çok seviniriz.
Yani şimdi yüksek lisans ya da doktora düzeyinde biraz çalışılabiliyor bu konular ama bildiğim kadarıyla şu anda bir program yok hani direkt bilim iletişimi, evet, diye açılmış. Hani bilmiyorum hani bu yıl falan açıldıysa gözden kaçırmış olabilirim. Hı-hı. Ama yoktu. Ama dersler konmaya başladı. Hı-hı. Hani bazı ders olarak hocaların da kişisel ilgisi sayesinde biraz da hani bu konularda hani dersler ve eğitimler vermeye başladılar. Aslında bu iletişim fakültelerinin araştırma alanına, evet, giriyor doğrudan. Yani
ya acaba şey mi işte iletişim fakültesinden mezun insanlar mı bu işi yapmadı yoksa işte ne bileyim sizin gibi böyle daha evvelinde bir fizik eğitimi almış insanlar mı yapmadı? Bu da yani tam şey yapamadığım, benim kafamda oturtamadığım bir şey çünkü iletişim fakültesi mezunları ne kadar, nasıl yapabilir?
Aslında iki tarafın yapması da önemli bence. Şimdi tabii bir fizikçi ne kadar iyi bir iletişimci olabilir tartışılabilir ama hani bir iletişimci de ne kadar iyi bir hani bilim şey olabilir, aktarıcısı olabilir, o da tartışılabilir. Bir şekilde biraz da ilgi doğrultusunda hani insanlar bu konuyu keşke hani hakikaten biraz da böyle üniversite düzeyinde işte yüksek lisans, doktora ve sonrası düzeyinde de çalışsalar. Çünkü hakikaten toplumlara göre de değişiyor ihtiyaçlar. Yani bizde yani Türkiye'de bir bilim iletişimi çalışması yapılması çok önemli. Çünkü başta halkın ihtiyaçlarının anlaşılması gerekiyor. Hani tamam, halka bir şey sunuyoruz, topluma bir şey sunuyoruz ama bu toplumun neye ihtiyacı var? Yani bu çok önemli bence. O yüzden de burada akademik olarak çalışılması lazım bu konunun. Biz hep genelde böyle işte Avrupa'da, Amerika'da yapılmış çalışmalara göre hani bunları konuşuyoruz aslında.
Ya bu maruz kalma, işte bu iletişimin bir şekilde başlangıcının sağlanması bence de oldukça önemli. Ya çünkü ben şeyi hatırlıyorum mesela, işte bu gözlem şenlikleri, yani tam olmayabilir de işte bu tip gözlem faaliyetleri benim de işte bir dönem çok ilgimi çekmişti. Yani hatta böyle bir teleskopu kurabilecek bir yer bulsaydım bir teleskop falan da almayı düşünmüştüm. Hani bir, hani amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgileniyorum. İşte ikisini bağlayayım, fotoğraflar çekeyim, biraz bir bakayım oralarda işte neler varmış. İşte ben uygun bir yer bulamadığım için giremedim ama ya bende bile böyle bir şeyi işte birkaç kere görmekle ortaya çıkartabiliyorsa bence tabii ciddi anlamda önemli. Artık bu iletişim kanallarının işte belki de işte iletişimciler ve bilimciler tarafından birlikte kullanılmasıyla belki ortaya çıkabilecek bir şey. Ama olması kuşkusuz ki çok önemli. Çünkü benim tabii inandığım şöyle bir şey var. Ne kadar çok insanı bu alanda hani bir farkındalığa maruz bırakırsak o kadar çok başarılı insan bu alanlara girebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani elinizde çok mükemmel bir insan kaynağı var. İşte herkesin IQ'su işte çok yüksek ama siz onlara bu konulardan bahsetmediyseniz, onların bu konulardan bir haber olduğu durumda, onların bu konularda çalışma yapmasını, bu konuların içine dair olmasını bekleyemezsiniz elbette ki. Ben ne yalan söyleyeyim, Türkiye'de bu faaliyetlerin hani çok yeterli olmadığını düşünüyorum. En azından ben tabii kendi geçmişimden yola çıkarak. Çünkü Bilim Teknik Dergisi ya da işte bunu benzer dergiler elbette ki bizim gençlik dönemimizde vardı. İşte aradık, okurduk ama biz bir şekilde hani tesadüfen herhalde bir yerde bir maruz kaldık böyle bir şeye, ilgimizi çekti. Bunun genele yayılması da tabii çok mümkün değildi sanıyorum. Tabii şimdi bu yapılan çalışmalar bu anlamda çok ciddi önemli. Çünkü belki işte bugün yapacağınız çalışmaların işte getirisini birkaç sene, belki birkaç on yıl sonra göreceğiz. Ama ciddi anlamda yatırım yapılması gerektiğini düşündüğüm tabii önemli bir alan. Tabii benim çocuğum yok ama bir yeğenim var. Şimdi ciddi anlamda işte ne verirsen oluyor. İşte ilkokula başladı. Şimdi ona işte dinozorları gösteriyorsun, onu merak ediyor. Ama işte yıldız haritası gösteriyorsun, onu merak ediyor. Bir şekilde bu çocuklara bunu vermek ve hatta çocuklara vermekten kastım, işte bu ülkede yaşayan herkese eşit bir şekilde bu imkanı tanıyabilmek oldukça önemli. Bu anlamda dergicilik de elbette çok önemli. İşte internet üzerinden yapılan organizasyonlar, yayınlar da oldukça önemli diye düşünüyorum. Ciddi anlamda hep şöyle bir sohbet vardır. Türkiye'nin işte insan kaynağı çok kaliteli. İşte işte gerek geçmişi, gerek coğrafyası, işte Anadolu'nun işte kaliteli bir insan kaynağı ortaya çıkartıyor. Ama işte bu ortaya çıkan insan kaynağını iyi değerlendiremiyoruz diye hep böyle sohbetlerde, en azından bizim yaptığımız sohbetlerde geçer bu konu. Dolayısıyla bu işin anahtarı da işte sizin yaptığınız iş diye düşünüyorum ben. Evet, sözlerimi de bu şekilde bitirmiş olayım. Biraz uzun oldu
sanırım. Yok, estağfurullah. Aslında Çağrı, söylediklerin çok önemli. Yani burada yani bilim iletişim, ya yani bizim yaptığımız şu yayın bile bir bilim iletişim aracı diyebiliriz. Yani biz şimdiye kadar yani kendimizce naçizane kendi bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi bir şekilde bu konunun uzmanlı konuklarımızla ağırlayarak bir şekilde izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu hani yayınların amacı da bir nevi toplumla hani bilim arasındaki bir köprüyü oluşturmak. Yani bilim iletişiminin en önemli temel amaçlarından biri de zaten bu. Bu amaçla bu çeşitli yayınları yapıyor olmak hani çok güzel. Hani bir bu konuda nasıl diyeyim bir sorumluluk sahibi olduğunu hissetmek de çok iyi hissettiriyor insana kendini. Sert Bey'in yaptığı yayıncılık faaliyetleri gibi bu tarz çalışmalar toplumsal anlamda gerçekten çok önemli şu son dönemde. Bir de mesela bugün bir kaynaktan okudum. Özellikle bu 17. yüzyılın sonlarına doğru bilim ve toplum arasındaki bu uçurum iyice derinleşmeye başlamış. Bunun temel nedenlerinden biri de bilimin gitgide kurumsallaşmaya başlaması. Yani toplum zemininden uzaklaşması ve kurumsal bir yapıya, yani laboratuvar veya enstitü ortamına girmesi daha kapalı kapılar ardında yapılmaya başlanıyor. Bu ister istemez bir toplumla bilim arasındaki kopuşa neden alıyor. Yani daha doğrusu kopuş demeyeyim de uçurumun biraz daha açılmasına neden oluyor. Bunun dışında genel...
Abi şöyle bir şey de yok mu ya burada? Hani tabii Türkiye'yi çok bilmiyorum da o dönemde. Yani Türkiye coğrafyası bilmiyorum da işte Kozmos'ta da vardır yani işte. Hani bir dönem Avrupa'da işte bilim kilisenin gölgesi altında biraz daha böyle elit bir çevrenin hakimiyeti altında zaten halktan kopmuş sanıyorum.
Evet, evet. Ama hani bu işte 17. yüzyılın sonlarına doğru iyice ortaya çıkıyor. Yani iyice bir kopuş var. Bu dediğin işte zaten söylediğin şeyden hani kilise adı altında yürütülen faaliyetlerde bir çeşit kurumsallaşma hani bilimli bir şekilde kapalı kapılar ardına tıkmak gibi bir şey oluyor. Onun dışında bu bilim dünyasıyla halkın sıradan yaşam arasındaki etkileşim gitgide azalmaya başlıyor. Bunun bir sonucu olarak da bilim iletişimi kavramı o dönem çok önemli oluyor ve 18. yüzyılın başlarından itibaren bilim iletişimi kavramı özellikle çok önem kazanıyor. Çok enteresan bir yazıydı. Tabii daha detayları vardı ama hani giriş cümlesi, yani giriş paragrafı bu şekilde diyebilirim. O yüzden bilim iletişimi hakikaten her çağda, her dönemde çok önemli bir kavram. Bunda çeşitli araçları var. En önemlilerinden biri işte televizyon, yani internet, basılı yayınlar, görsel yayınlar. Bunlar çok önemli gerçekten. Bu konuda da hani enteresan çalışmalar var, makaleler de var özellikle son dönemlerde Alp Bey'in belirttiği gibi. Ama bence hani bu konu belki okul öncesi bilmiyorum çok mu erken olur ama en azından ilköğretim çağında falan ders olarak okutulabilir. Yani ders dedim oturup hani bilgi iletişim, bilim iletişimi şudur falan gibi değil de hani senin bahsettiğin şekilde yani bir farkındalık yaratacak bir kaynakla çeşitli deneylerle yapılacak atölye çalışmalarıyla bu tarz bence faaliyetler yapılabilir. Yani mesela ben de senin verdiğin örneği pekiştirmek adına mesela Tercüman gazetesinin verdiği bir şey vardı. Uzay ansiklopedisi belki Alp Bey de hatırlar. Kırmızı kapaklı muhteşem bir kitaptı. Yani onun içindeki çizimler, tasarımlar, yani o yer alan fotoğraflar hala unutamam. Çok kaliteliydi. Yani 2030'lu yıllarda tasarlanan ay üslerinden tutun işte 1969'daki aya giden roketin astronotların o fotoğrafları vesaire baskı kalitesi o kadar güzeldi ki ve 90'lı yılların başlarında olan bir ansiklopedi. Yani o bende de mesela çeşitli kıvılcımlar yaratan bir eserdi. Tamamen şans eseri gazeteden aldığımız bir kaynaktı. Ve ondan sonra o konuda ben mesela çok hevesli bir şekilde çalıştım, kendimi geliştirdim. Çeşitli kaynaklarla işte kendimi eğitmeye çalıştım. İşte bilim tekniğin özellikle astronomi veya gökyüzüyle ilgili olan sayılarını aldım. Yani belki okul ilköğretim seviyesinde de bu çeşit eğitimler bir şekilde verilebilir. Belki atölye çalışmaları, belki laboratuvar çalışmalarıyla. Aşılabilir diye düşünüyorum.
Aklıma şey geldi ya böyle bir Cumhuriyet Gazetesi'nin vardı böyle bir iki.
Evet. Doğru.
Yıllar.
Doğru.
Bir gazetesi vardı sanki ya bilim ve
onu teknoloji. Hatırlamıyorum ama.
Bilim ve teknoloji şimdi işte herkese bilim ve teknoloji oldu. Hı-hı. Devam ediyorlar onlar ama ayrı bir şey olarak, yayın olarak devam ediyor şimdi. Ben bir şeyi vurgulamak istiyorum burada. Mesela hani bilim iletişim araçlarından bahsettik ya. İşte aklımıza ne geliyor? Televizyon dedik, internet, işte dergiler. Neler var? Hani bilim merkezleri var mesela. Bilim merkezlerinden çok fazla bahsetmedik.
Doğru.
Günümüzde biraz hani daha önemli hale geldi bilim merkezleri özellikle. Zaten dikkat ettiyseniz hani birçok artık belediyeler vesaire bile bilim merkezi açıyorlar.
Doğru.
Hani bilim aslında hani bilim merkezleri de dahil büyük oranda birçok biraz önce de saydığım araçların hepsi halkı bir şekilde, nasıl diyeyim, hani bilimin halka aktarılması, yani bu aslında eskide kalan ve tartışılan yöntemi kullanarak yapıyor bunu. O yüzden de belki eskide kalan dememek lazım. Hala çünkü bence halkın, bilimin halka anlatılması, aktarılması en önemli araçlardan ya da yaklaşımlardan biri olarak duruyor. Hani halkın bilimle bağlantısı konusunda bu biraz da aslında benim düşüncem. Çok fazla kaynaklarda bulamadım hani bu konuda yapılmış çalışmalar. Amatör bilim çalışmaları var mesela. Hani ben bunun biraz daha önem kazanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü aslında amatör bilim çalışmalarıyla, projeleriyle bir şekilde normal sıradan insanların, sıradan insan dediğim için hani şey yapmayın, aslında bilim insanı ya da profesyonel olarak bilim yapmayan insanlardan bahsediyorum. Evet. Hani, mesela ne var? SETI Atom projesi vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? İşte bu dünya dışı akıllı varlıkları araştırma projesi.
Sir Alan Hynek'in yürüttüğü, biliyorum. Çok evet, yakın yani, takip ederdim.
Aşırı bir şey gerektiriyor bu çalışma, bilgisayar, bilgi işlem gücü gerektiriyor ve bunu şeyde yapmayı yeterli olmuyor. Yani o kurumun bünyesindeki bilgisayarlarla yapmak buna yeterli olmadı. Toplumdan yardım istediler, tüm dünyadan. Herkes bilgisayarlarına bu yazılımı kurdu ve herkes bir anda uzaylıları arama işine katkıda bulunmaya başladı. Yani bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü siz bizzat bu projede çalışıyorsunuz ve küçük de olsa ona bir katkınız oluyor. Yine ondan sonra bu yayıldı, işte zooloji, yani hayvan bilim, işte bitki bilim, hani bu alanlarda çalışan bilim insanları halktan yardım istemeye başladı. İşte yeni türlerin araştırılmasında, işte keşfedilmesinde vesaire. Bunlar için böyle halkın katıldığı, toplumun katıldığı bir takım projeler başlattı. Giderek de yayıldı bunlar. Bence bunlar, bu şu anda amatör bilim projeleri en etkili bilim iletişimi yöntemi diyebiliriz. Hani bu anlamda halkın katılımıyla yapılan. Tabii ki diğer araçlar şu anda daha fazla kullanılıyor ama... Hani bu tür projeler bir şekilde toplumu bilimle bağlayan ve sevdiren, bilimi sevdiren bence en önemli projeler. Özellikle çocuklar biraz daha böyle dokunarak yapmayı seviyorlar. Bu onların daha çabuk hani o konuyu benimsemelerini ve sevmelerini sağlıyor aslında ve eğlenmelerini sağlıyor. Hani bilim merkezleri de sadece gezilen yerler, işte bir takım sergilerin işte sergilendiği ya da işte ne bileyim bir takım gösterilerin yapıldığı, bir takım konferansların verildiği yerler olmaktan öte, işte ziyaretçilerin dokunarak hani bir şeyleri deneyimleyebileceği merkezler haline getirilmeye çalışılıyor mesela. Burada hani biz azıcık kendimize de dokunmak istiyorum dergi anlamında. Biz de dergiyi hazırlarken sadece okunan, sadece görselleri incelenen bir dergi değil, işte onun oyun oynanan, üzerine gerektiğinde bir şeyler yazılabilen, karalama yapılabilen, boyanabilen, işte ekinden çıkan bir takım kartonlarla, kağıtlarla maketler yapılabilen, yani dokunulan ve işte bir şekilde oynanan, kalem oynatılan diyeyim. bir dergi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüzde hani en etkin yönteminde bu olduğu aslında biliniyor.
Evet.
Peki, bu yüzden bir şekilde etkileşim önemli bilim evet. iletişimde. Yani tek peki. yönlü olması yeterli olmuyor.
Burada yeterince destek alabiliyor musunuz? Yani bu yani ne bileyim
yani destek derken
desteğe
aslında
muhtaç bir iş mi? Ya da destek gerekiyor mu? Ya da ne gerekiyor?
Ya şöyle bir destek gerekiyor. Tabii biz şu anda özel sektörde çalıştığımız için durum biraz farklı. Bir ürün çıkarıyoruz ve bunu satıyoruz sonuçta. Ama çok uzun süre kamuda çalıştık ve işte kamu hizmeti yapıyor, yani bir bilinciyle çalıştık. Aslında hala biz onu devam ettiriyoruz o alışkanlığı. Yani yaptığımız iş, yaptığımız işi en iyi şekilde yapıyoruz elimizden geldiğince. Uzun süreli bir deneyimimiz var. Bunu tabii bu alanda yapılmış diğer çalışmaları da inceleyerek kazandık tabii ki. Çünkü bunun bir okulu yok ülkemizde en azından.
Evet.
Ve hani bu kadar severek, emek harcayarak yaptığımız işin daha geniş kitlere ulaşması bizim için en önemli şey. Yani tabii bu ticari bir iş olduğu için aynı zamanda satış anlamına geliyor bu. Yani ama biz bunu hani satışı önemsiyoruz çünkü emeğimizin karşılığı olarak hani daha çok insana, daha çok çocuğa dokunmuş olmak bizi mutlu ediyor. Yani ticari gelir bir tarafa, aynı zamanda da biz asıl amacımız olan çocuklara bilimi sevdirmek, hani bunu başarmış olmayı istiyoruz ve yani bir şekilde başarıyoruz ama keşke her çocuğa dokunabilsek. Yani anlatabildim mi bilmiyorum ama bu konuda destek isteyebilirim en fazla. Bu destek de nasıl olur? Derginin daha çok çocuğa ulaştırılmasıyla olabilir. Yani.
Evet. Tabii oldukça önemli bir konu. Peki bunu bir de şeyi soracağım. Nasıl satın alabiliyoruz bu Kafa Çocuk dergisini?
Kafa Çocuk
her yerde var mı mesela?
Evet. Dergi satan bütün bayilerde var. Kitap evlerinde ve işte bu gazete bayilerinde bulunabiliyor. Ama en büyük satış büyük marketlerde yapılıyor artık. Bütün dergiler için bu geçerli. Evet. Dergi standları oluyor da marketlerin biliyorsunuz. Genelde insanlar buradan satın alıyorlar. Kitap evleri de yine önemli bir kaynak. Ayrıca bir de kafa.com.tr diye bir kafa yayınlarının satıldığı bir internet sitesi var. Buradan da hem güncel sayı hem de eski sayılar satın alınabiliyor.
Bir üyelik gibi bir şey, şey böyle aylık, yıllık gibi öyle bir şeyimiz var mı acaba?
Şu anda yıllık aboneliğimiz yok. Belki bir sonraki aşamada. Bir dönem yapıldı aslında. Bir süre ara verdik. Maliyetler çok arttığı için. Belki önümüzdeki süreçte hani şimdi bir pandemi de girdi araya. Okullar kapalıydı. O yüzden hani biraz kesintiye uğradı abonelik sistemimiz. Şu anda yok. Tabii bu pandemi şöyle etkiliyor. Bizim hedef kitlemiz çocuklar olduğu için mesela anne babalar kadar öğretmenler de çok önemli bizim için. Çünkü dergimizi tanıyan öğretmenler bir şekilde bunu çocuklara tavsiye ediyorlar. Şu son bir iki yıldır hani bu durum hani okulların fiziksel olarak açılmaması hani çocuklara ulaşmamızı biraz zorlaştırdı bu anlamda.
Evet. Peki online anlamda bir şeyler yapmayı düşündünüz mü? Hani bu, çünkü bu pandemi süreci böyle biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Okullar açıldı evet ama.
Ya şimdi biz şöyle şeyler, çalışmalar da yaptık. Tabii biz asıl hani dergiyle bu işi yapmak istiyoruz. Alanımız bu ve Hani çocukların biraz önce de dediğim nedenden dolayı dokunmasını istiyoruz aslında buna. Yani sadece böyle karşılarına çıkıp bir şeyler çıkarıp okuyup inceleyip hani bu şekilde dergiyle hani muhatap olmaları değil, gerçekten ellerini alıp inceleyip işte oynayıp öyle kullanmalarını istiyoruz. Onun dışında işte şu pandemi sürecinde biraz hani okullara ulaşmak, hem kendimizi tanıtmak hem çocukların da bu konulara, bilimsel konulara ilgisini çekmek için bazı faaliyetler yaptık. Çevrim içi sohbetler diye. Birçok okul katıldı buna. Yani biz bu ticari bir çalışma değildi. Tamamen gönüllü olarak yaptığımız. Hem kendi
bünyemizde hani bir gönüllülük olmadan, hı-hı, bir amaç olmadan ticari anlamda çok yapılacak bir işmiş gibi çok da görünmüyor, ne yalan söyleyeyim.
Evet.
Bu anlamda da sizin bir şekilde özveriniz de tabii ortaya çıkan bir çalışma.
Yani hem kendi yazarlarımız hem işte birlikte çalıştığımız ya da belli konularda bize destek vermek isteyen bilim insanlarıyla hani birlikte yaptık bu işi. Okullara söyleşiler yapıldı. Hem biz keyif aldık, gerçekten okullardan da olumlu dönüşler aldık bu konuda. Bu sene belki tekrar bir devam edeceğiz o işi. Çünkü artık tüm okullarda bu pandeminin olumlu yönü belki bu oldu. Hani bizzat gidip yapmak zor ama bu online sistemler kuruldu artık ve hani bu sistemler aracılığıyla artık nerede olursa olsun okullara ulaşabiliyoruz. Bu bizim için olumlu bir şey oldu tabii. Durum.
Evet. Çağrı, bir saati geçtik galiba. Güzel bir sohbet oldu. Biz devam ederiz aslında.
Süperdi. Önümüzdeki programlara diyelim.
Evet, evet, inşallah. Sorumuz var mı acaba? En son cevaplamıştık. Başka soru yok galiba. Alp Bey, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Bilim iletişimi anlamında çok önemli bilgiler verdiniz bize. Biz de naçizane kendi görüşlerimizle size destek olmaya çalıştık. Tekrar konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. İlerleyen dönemlerde inşallah yine birlikte oluruz. Çağrı, sözü sana bırakayım. Kapanışı sen yap istersen.
Evet, tabii öncelikle ben de Alp Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizin her zaman ileriye gitmesini, işte üreten bir topluma dönüşmesini istiyoruz. Tabii bunun da en önemli anahtarının ben kendimce işte bilimin hani bir şekilde toplumda bir farkındalık yaratacak şekilde toplumda iletişime geçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok insan ya da genç ya da çocuk böyle bir farkındalığa maruz kalırsa o kadar çok insan ya da o kadar çok insanın bu alanlarda bir şeyler yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu anlamda da hem bireysel olarak hem de işte topluluk olarak ya da şirketler olarak bu tip faaliyetlere bir şekilde katkı vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte vardır ya, istemek güzel. İşte herkes ülkenin gelişmesini istiyor. İşte bilim adamlarımız çıksın, Nobel ödülleri alalım. Ama bu o kadar kolay değil. Bir yerden bu çalışmaları destekleyecek bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu anlamda da tabii Alp Bey ve ekibine ve onlara yardımcı olan herkese ben kendi adıma çok teşekkür ederim diyerek programı kapatmak istiyorum. Sizin son bir sözünüz var mıydı Alp Bey?
Yani şu bilim iletişimi anlamında hani şunu vurgulamak istiyorum. Hani herkes bir bilim insanı olmak zorunda değil. Herkes bir şeyler bilmek, yani bilimsel anlamda bir şeyler bilmek zorunda değil. Bunu biraz ihtiyaçlar da belirliyor aslında. Yani kimseye bunu dayatmamak lazım. Doğru. Ama sevdirmek lazım diye düşünüyorum. Yani sevdirebiliyorsak ne âlâ. Hani bunun ötesinde sen bunu bilmek zorundasın diye kimseye bir bilimsel bilgi dayatmanın bir anlamı yok. Bunu söyleyebilirim herhalde.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, bu akşam bizi izlediğiniz için İzleyicilerimize de tabii çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
12. yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.